Ayrım 21.
Nihayet parti yapılarının geçirdiği evrim de ancak bu şüphesiz bir sebep olmaktan çok bir sonuçtur. Totaliter partilerin ve laik dinlerin gelişimine yardımcı olur. Herhalde totaliter karakterle dikey bağlı, kuvvetli bağlantılı, merkeziyetçi, hücreye veya milise dayanan yapı tipi arasında düzenli bir korelasyon kendini göstermektedir. Komünist ve faşist partiler bu korelasyonun göze çarpıcı örnekleridir. Öte yandan zayıf bağlantılı ve ademi merkeziyetçi komite partileri, muhafazakar ve liberal partilerde görüldüğü gibi daima sınırlı niteliktedir. Ocak temelini ve daha kuvvetli ve daha merkeziyetçi bir bağlantı sistemine dayanan sosyalist tipte partilerse genellikle sınırlıdır. Ancak bunlar da komite partilerinden daha geniş ölçüde bir katılma eğilimi mevcut olduğu gibi zaman zaman gelip geçici totaliter hevesler de gözlemlenebilmektedir. Cemaat, dernek, tarikat. 1887'de Tönnies, sosyal grupların iki kategorisi, Gemeinschaft, cemaat ve Gesellschaft, dernek arasında bir ayrım yapmıştı. Kendisi bunları somut, objektif bir sınıflamadan çok normatif kavramlar, ideal tipler olarak düşünüyordu. Bundan başka ayrım, belli bir değer yargısını da içeriyordu. Çünkü Tönnies'e göre Gemeinschaft, Gesellschaft'tan daha üstün bir gruplaşma yoluydu. Bu görüş, nasyonal sosyalist ideolojiyi etkilemişe benzemektedir. Bu metafizik romantizmi bir yana bırakıp, Tönnies'in görüşünü saf bilimsel olgular alanına aktaracak olursak, bu fikirlerden ilginç bir sosyal gruplar tasnifi çıkarabiliriz. Böyle bir tasnif çok genel nitelikte kalmakla beraber partiler içindeki dayanışma bağlarının mahiyeti sorununa ışık tutabilecek gibi görünmektedir. Hele H. Schamalambach'ın 1922'de Bund adını verdiği üçüncü bir grup kategorisiyle tamamlandığı takdirde. Bund'u tarikat olarak dilimize çevireceğiz. Dinsel tarikat, Malta tarikatı gibi deyimlerde geçen anlamıyla. Cemaatin, Gemeinschaft, iki esas özelliği vardır. Bir defa bu yakınlık ve komşuluk temeline, Dürkheim'in deyimiyle benzerlik dolayısıyla dayanışmaya dayanan bir sosyal gruptur. Yakınlık köyde, komünde, kilise cemaatinde, ulusta olduğu gibi coğrafi bir yakınlık olabilir veya fizyolojik bir yakınlık, bir kan ilişkisi olabilir. Tönnies kan birliği üzerinde ısrarla durmuştur. Bunun en iyi örneği ailedir. Nihayet bu ruhsal bir yakınlık, birbirlerine yakın ve benzer olduklarını fark eden zihinler arasındaki bir çeşit hısımlık da olabilir. Tönnies'e göre arkadaşlık bu kategoriye girer fakat serbest tercihe dayanan seçimli bir ilişki söz konusu olduğu ölçüde arkadaşlık bir cemaat olmaktan çıkar. Çünkü cemaat bireyden daha önce mevcut olan doğal ve spontane bir sosyal gruptur. Bu cemaatin ikinci özelliğini teşkil eder. Cemaat yaratılmaz, keşfedilir. Cemaate gerçek anlamda üye olunmaz. Ona isteyerek veya istemeyerek otomatik şekilde mensup olunur. Kişi bir cemaat içerisinde doğar ve bundan kaçınamaz. Kişinin ailesine, köyüne, vatanına, ırkına mensup oluşu doğal ve irade dışıdır. Dernek, Gesellschaft ise tamamen karşıt özellikler gösterir. Bu sözleşmeye ve üyeliğe dayanan iradi bir sosyal gruptur. Kişi ona bilerek ve isteyerek katılır ya da hiç katılmaz. Dernek tamamıyla yapma bir gruptur. Doğal olarak mevcut değildir. Kurulmasının nedeni de bunda bir çıkarın bulunuşudur. Dernek, komşuluğa, coğrafi yakınlığa ya da kan ilişkisine değil, çıkara dayanır. Grup üyeliğinin temeli bundan sağlanan yararlardır. Ancak bu çıkar kavramını çok geniş ve kapsayıcı bir anlamda anlamak gerekir. Şüphesiz bu ticaret şirketlerine, işçi sendikalarına, yardım sandıklarına ve dayanışma derneklerine temel olan maddi çıkarları kapsadığı gibi fikir kulüplerini, edebiyat ve felsefe derneklerini, akademileri ve sanat gruplarını doğuran zihni çıkarları veya hayır derneklerine, içkiyle savaş gruplarına ve karşılıklı yardım derneklerine vücut veren ahlaki çıkarları da içine alır. İnsanlara oyalanma, Pascal'ın kullandığı anlamda imkanı sağlayacak çeşitli grupları yaratan serbest zaman çıkarları adını verebileceğimiz çıkarları bile kapsar. Çünkü bu eğlenceler çoğu zaman tek başına yapılabilecek şeyler değildir. Spor kulüpleri, bridge kulüpleri, bowling ve balıkçılık kulüpleri, kampçılık dernekleri, amatör tiyatro kulüpleri, bilardo kulüpleri, izci grupları gibi. Nihayet iki terim birbiriyle çatışmasaydı adına duygusal çıkarlar diyebilecek olduğumuz çıkarları da saymak gerekir. İnsanlar tek başlarına sıkılır ve bir araya gelme ihtiyacını duyarlar. Başkalarıyla birlikte olmaktan hem zevk alır hem de gururlarını, arkadaşlık, insana kendini gösterme, parlama, göz kamaştırma imkanını verir ve eylem ihtiyaçlarını, eğer Eflatun'un ileri sürdüğü gibi eylem bir zevk kaynağı ise, tatmin ederler. Birçok kadın derneklerinin, özellikle geçkin ve kibar hanımları bir araya getiren derneklerin gerçekte başka bir amacı yoktur. Bunlar Kuzey ve Anglo-Sakson ülkelerinde ve özellikle Amerika'da çok yaygındır. İlave etmek gerekir ki bu değişik çıkar şekilleri genellikle birbirine karışır ve çoğu zaman bazıları diğerlerine bahane ödevi görür. Birçok hayır dernekleri gerçekte ya kendini göstermenin gururuna ya da başkalarıyla bir araya gelmenin zevkine dayanır. Dolayısıyla Gesellschaft'ın pek çok çeşidi vardır. Fakat Gesellschaft kavramının kendisi oldukça açık görünmektedir. Schmalenbach'ın tanımladığı bund, tarikat, cemaatle dernek arasında ortalama bir yer işgal eder. Dernek gibi bund da iradi üyeliğe dayanır. Doğal ve spontane bir evrimin değil, insanın bilinçli bir yaratmasının ürünüdür. Bununla birlikte bir tarikata girmek, bir derneğe üye olmakla aynı anlama gelmez. Burada üyelikle adama arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Bunlardan ilki, ikincisinden çok daha zayıf bir bağlılık biçimini ifade eder. Adama tam bir üyelik, kişinin bütün hayatına verilen bir yöndür. Üyelik ise üyenin faaliyetlerinin ancak bir kesimini etkileyen, onun derin benliğini, iç varlığını bağlamayan kısmi bir adamadan ibarettir. Başka bir deyimle üyelik sınırlı, adama totaliterdir. Şunu da eklemeliyiz ki adama tamamen ihtiyariymiş gibi görünmez. Kendisini adayan kişi daima bir iç zorlamanın, derin bir yüküm ve ödev duygusunun etkisi altındadır. Burada esas itibariyle bir tarikata girişi veya bir tarikat değiştirmeyi ilgilendiren ilahi çağrı ve ihtida kavramlarını hatırlamak gerekir. Görülüyor ki tarikat dernekten farklı ve cemaate benzer olarak çıkar üzerine kurulu değildir. Tersine kişinin kendisini bir tarikata adaması çoğu zaman bir fedakarlık, bir vazgeçme, İncil'in bahsettiği o dar kapıdan geçiş niteliğini taşır. Tarikat, inanç birliği, kişiliğin aşılması, bireyliklerin kendilerinden daha yüce bir grup içinde kaynaştırılması yolundaki derin bir ihtiyaca dayanır. Şüphesiz burada hem Tönnies'e göre Gemeinschaft'ın unsurlarından biri olan ruhsal hısımlığın hem de Gesellschaft'ın temellerinden birini teşkil eden duygusal çıkarın izlerini görmek mümkündür. Fakat bund, inanç birliğinin yoğunluğu, derinliği, kapsamı ve üyelerinin kendisi hakkında hissettiği yücelik duygusu bakımından her ikisinden de ayrılır. Şunu da eklemeliyiz ki bir iç gerilim, bir coşkunluk ve taşkınlık bundun ayırıcı özelliğidir. Derneğin soğukluğuna karşılık tarikatın sıcaklığından söz edilebilir. Yeni doğan bir din, bir manastır tarikatı, bir aşk evliliği. Schmalenbach ve öğretililerinin bund için verdikleri örnekler bunlardır. Tarikatın gerçekten dernek ve cemaatten farklı üçüncü bir sosyal grup kategorisi mi teşkil ettiği, yoksa zaman zaman bunlardan birinde ya da diğerinde görülen özel bir yoğunluk halini mi ifade ettiği sorulabilir. François Mauriac, cemaatin tarikata çok yakın olduğu trajik ve tutkulu aileleri tasvir etmiştir. Aynı şekilde vatanseverlik duygusunun yüceltilmesi, uluslara ya da daha önceki evrim aşamalarında kabilelere yahut köylere böyle bir tarikat karakteri verebilir. Buna karşılık manastır tarikatları ve totaliter partiler derneklere benzeyen tarikat örnekleri teşkil eder. Schmalenbach'ın tarikatın geçici niteliği ve tabi olduğu içten bozulma kanunu hakkındaki sözleri bu görüşü güçlendirmektedir. Zaman geçtikçe tarikattaki gerginlik hafifler ve heyecan azalır. Söz gelimi tarikat sıcaklığını yitirerek günün birinde bir cemaat veya dernek haline gelir. Örneğin dinler sonunda kiliselere, aşk evlilikleri alışkanlık ortaklıklarına dönüşür. Bu sorunu kitabımızın çerçevesi içinde tartışmaya imkan yoktur. Tarikatın hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir gerçeğin ifadesi olduğunu ve bu kavramın üyeliğin mahiyeti hakkında daha açık bir fikir edinmemize imkan verdiğini belirtmekle yetinebiliriz. Bununla birlikte tarikat kavramı bu konuda yapmış bulunduğumuz iki tasnifin yani totaliter ve sınırlı partiler tasnifiyle cemaat, dernek ve tarikat tasnifinin kesişme noktasına ışık tutmaktadır. Partiler bakımından tarikat ve totalitarizm kavramlarının birbirlerine hemen hemen tamamen uygun düştükleri kabul edilebilir. Bütün totaliter partiler Bund karakterindedir ve Bund karakterindeki bütün partiler totaliterdir. Ancak tarikat kavramı sayesindedir ki totaliter partilerin yapısının daha iyi anlaşılması mümkün olur. Cemaat ve dernek ayrımı ise kural olarak sadece sınırlı partilerde görülür ve onların mahiyetini daha açık şekilde belirtir. Bununla birlikte totaliter partilerde de bunların izlerine rastlanılabilir. Çocukluğundan beri komünist ideoloji içinde yetiştirilmiş bir Rus genci için parti bir cemaattir. Komünistliğe dönen bir batılı içinse parti daha çok bir dernek niteliğini taşır. Burada gene Bund kavramının ayrı bir kategori teşkil etmeyip cemaat veya derneğin ara sıra aldığı özel bir biçimi anlatmakta olabileceği görüşüyle karşılaşıyoruz. Tony Schmalenbach tasnifini yukarıda değinmiş bulunduğumuz çekinme kayıtlarıyla partilere uygularsak katılma bağlarının karmaşıklığını belirtmemiz gerekir. Her partide sosyal bağların üç tipi de yan yana bulunmaktadır. Geleneğin sınıfsal zorunluluğun aile, yöre veya meslek alışkanlıklarının yönettiği bir kısım üyeler için parti bir cemaattir. Muhtemel maddi avantajların siyasal eylem arzusunun, ahlaki veya idealist bir güdünün partiye çektiği diğer bir takım üyeler bakımından parti bir dernektir. Coşkunun, tutkunun, inanç birliği arzusunun cezbettiği başka bazı üyeler için de parti bir tarikattır. Çoğu zaman gençler ve aydınlar bakımından durum budur. Ancak farklı katılma yolları aynı bireyin bilincinde de iç içe geçmiş ve üst üste çakışmış durumda mevcut olabilir. Gelenek ve çıkar düşümdeşliğine yani cemaat ve dernek karışımına sık sık rastlanır. Aynı şekilde komünist partilerde sosyal sınıfa dayanan doğal üyelikle totaliter tutkunun yani tarikatla cemaatin bir karışımı görülür. Ancak Bund'un ayırıcı özelliği olan bu totaliter tutkuya bazen bilinçli veya bilinçsiz olarak gurur, kendini gösterme isteği, eylem arzusu yani derneğin temelleri olan duygusal çıkar ve serbest zaman çıkarları da karışır. Bir partiyi bu üç kategoriden cemaat, dernek, tarikat birine sokabilmek için üyeler arasında diğerlerinden daha büyük önem taşıyan sosyal bağa dayanmaktan başka çare yoktur. Bir parti dernek bağları hakim olduğu takdirde Gesellschaft, Bund bağları hakim olduğu takdirde tarikat sayılacaktır ve benzeri. Bu sınırlar içinde cemaat, dernek ve tarikat kavramları hem siyasal partilerin bir tasnifini yapmayı hem de bunlar arasındaki bir evrimi gösterebilmeyi mümkün kılmaktadır. Bazı partiler çıkar ve iradenin hakim olduğu, tarikat tutkusunun ve cemaat geleneğinin hemen hiç yer bulmadığı dernek partilerdir. 19. yüzyılın burjuva partileri bunun iyi bir örneğidir. Ancak bu partilerin üyelerinden birçoğu bakımından liberal ve muhafazakar bir geleneğe uygun olmaları onlara bir cemaat niteliği de vermiştir. Zamanımızdaki bazı merkez partileri de benzer durumdadır. Bunlarda üyeliğin başlıca sebebi partinin ortadaki yerinin siyasal mücadelelerde ve iltimas çabalarında sağladığı avantajlardır. Amerikan partileri kısmen bu kategoriye girerler. Gerçi üyelerinin birçoğu ailevi veya yöresel bir gelenek yüzünden bunları destekler. Fakat gerçek militanlar kütlesi için katılmanın asıl temeli çıkardır. Bu örnek katılmanın mahiyetinin üye kategorilerine göre çok farklı olabileceğini göstermektedir. Özellikle seçmenlerle üyeleri partiye bağlayan bağların aynı mahiyette olmaması ve üyelerle militanların daha çok dernek tipine mensup oldukları partilerde bile seçmenler arasında cemaat tipinin hakim nitelik taşıması muhtemel görünmektedir. Alelade üyelerle gerçek militanların da birbirlerinden dikkatle ayrılması gerekir. Bu konuda herhangi bir genel tasnifte bulunmak çok güçtür. Diğer partiler, örneğin sosyalist partiler, cemaat tipine daha iyi uyarlar. Bu partiler kendilerine sınıf partisi adını vermektedirler. Hiç değilse yüzyılımızın başında öyle söylüyorlardı. Oysa bir sosyal mensubiyet, bir Gemeinschaft bağıdır. Parti üyeliği sınıfla belirlendiği ölçüde parti bir cemaat niteliğini alır. Marksizm, partiyi ideolojiye ya da çıkarlara dayandıran liberal düşüncenin yerine partiyi bir sosyal sınıfın siyasal ifadesi olarak gören anlayışı geçirmek suretiyle, daha önceki dernek parti teorisinin yerine bir cemaat parti teorisini ikame etmiştir. Bu cemaat teorisi en çok her partinin resmen belli bir sınıfa tekabül ettiği bazı halk demokrasilerinde gelişmiştir. SSCB'de ise resmi teze göre sınıf farklarının ortadan kaldırılışı sadece tek bir partinin varlığına yol açmaktadır. Bununla birlikte cemaat partisi kavramı sınıf partisi kavramından çok daha geniştir. Örneğin sosyal eşitliliğin derhal göze çarptığı Amerikan partilerinde partiye bağlılık çoğu zaman adetten, alışkanlıktan, ailevi veya yöresel geleneklerden ileri gelmektedir. Birçok kimseler ana ve babalarıyla büyük ana ve büyük babaları cumhuriyetçi olduğu ve cumhuriyetçilik aile içinde temel iyi davranış kurallarından birini teşkil ettiği için cumhuriyetçidirler. Güneyliler ise beyaz oldukları, iç savaştaki asilerin soyundan geldikleri ve cumhuriyetçiliğini açıklamak yakışıksız ve hoşa gitmez bir davranış olduğu için demokrattırlar. Fransızların kaba fakat güçlü deyimleri, Süsse lölle, republiken à la mamal, anasından cumhuriyetçi süt emmek ve avoir la trip republiken, işkembesine kadar cumhuriyetçi olmak, herkesce malumdur. Bunlar da geleneksel bir partiye karşı aynı cinsten bir cemaat bağlılığını ifade etmektedir. Nihayet komünist ve faşist partiler Schmalenbach'ın tanımladığı bund kavramına uygundurlar. Tarikat anlayışının derin bir özlemi yansıtır gibi göründüğü Almanya'da nasyonal sosyalistler bunu açıkça itiraf etmişlerdir. Faşist partilerin çoğu da aynı örneği izlemiştir. Tarikat mistiği faşist ideolojinin önemli bir unsurudur. Komünist ideolojide ise bu mistiğin ilk bakışta hiç yeri yok gibi görünmekte, parti terminolojisi tarikat deyimini yasaklamaktadır. Fakat Lenin ve Stalin'in İşçi sınıfının en bilinçli, en sadık ve en cesur unsurlarını bir araya toplayan partinin temel rolüne ilişkin görüşleri, neticede aynı anlayışa yol açmaktadır. Partinin üyelerinden istediği bu topyekün adama, onlara aşıladığı bu inanç birliği ve fedakarlık ruhu, Malraux'un parti üyesi olduğu sıralarda bahsettiği bu erkekçe kardeşlik, onlardan talep ettiği bu dünya nimetlerinden uzaklaşma ve bu çetin, sade hayat. Bütün bunlar tarikatın tipik özellikleridir. Partinin üyelerinden istediği mutlak disiplin hakkında da aynı şey söylenebilir. Bu Perind ak Kadaver, itaat, en büyük ve en ünlü dinsel tarikatları andırmaktadır. Keza partinin ihtilalin eliti, kütleleri kabartan Maya, işçi sınıfının öncü kuvveti olarak kabulü de aynı tarikat anlayışını yansıtmaktadır. Komünist Partisi'nin nitelikleriyle Bund'un tanımlanmasında başvurulan ana özelliklerin karşılaştırılması, aralarındaki tam benzerliği ortaya çıkarmaya kâfi gelir. Cemaat, dernek, tarikat ayrımının faydası, hakim dayanışma bağlarının mahiyetine göre böyle bir siyasal partiler tasnifi yapmamıza imkan vermiş olmasından ibaret değildir. Bu ayrım sayesinde ilginç bir evrimi ortaya çıkarmak da mümkün olmaktadır. İlk aşamada partilerin dernek tipinden cemaat tipine geçtikleri görülür. Partiler 19. yüzyılda kuruldukları zaman zorunlu olarak Gesellschaft biçimini almışlardı. Bunlar mahiyetleri icabı olarak doğal, spontane, önüne geçilmez topluluklar teşkil etmiyorlardı. Çünkü daha henüz şartların zorladığı beşeri teşebbüslerle kurulmuşlar ve ilk üyeler bunlara ancak bilinçli bir irade işlemiyle katılmışlardı. Bu partiler ilk faaliyet alanları olan dar seçimli burjuva demokrasilerinde açıkça maddi çıkar ve ideoloji temeline dayanıyor ve çoğu zaman bunlardan ikincisi birincisini maskelemeye yarıyordu. Partiye sadakatin hemen hiç anlamı yoktu. Bir kimse çıkarları değiştiği anda partisini de değiştiriyordu. Meğer ki partinin kendisi ideolojisini ve taktiklerini değiştirsin. Avrupa muhafazakar ve liberal partilerinde serbest ticaret, tarım siyaseti, sosyal kanunlar ve benzer konulardaki tutumların ard arda geçirdiği değişimler kolayca izlenebilir. Politikacıların bir partiden diğerine geçmeleri de sık sık görülür ve tamamen doğal karşılanır. Bu dernek partileri sisteminin cemaat partileri sistemine dönüşmesinde iki şeye etken olmuşa benzemektedir. Birincisi burjuva partilerinin yaşlanıp geleneklere vücut vermeleridir. Parti kurucuları bakımından bir Gesellschaft niteliğindeydi. Üyeliği aile mirasıyla birlikte iktisap eden kurucuların oğulları bakımındansa Gemeinschaft karakterleri kazanmış bulunmaktadır. Tıpkı gasp durumlarının meşru monarşiler haline dönüşmesinde olduğu gibi bu karakterler de kuşaktan kuşağa güçlenmiştir. Dernekleri giderek cemaatlere dönüştüren bu olgu genel bir doğa kanunudur. Bugünün yeniliği yarının adeti olduğu gibi bugünün derneği de yarının cemaatini doğurmaktadır. Partiler alanındaki değişim proletaryanın sınıf partileri biçiminde siyasal hayata girmesiyle hız kazanmıştır. Sosyalist partiler başlangıçtan beri sosyal sınıfa dayanmak suretiyle gerçek cemaat partileri niteliğini almışlar ve açıkça ilan ettikleri bu ilkenin bütün partilere uygulanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Eski partilerin buna karşı gösterdikleri tepki ise kendi sınıfsal karakterlerinin bilincine varmak olmuş, bu da doğal olarak sözü geçen partilerin cemaat tipine dönüşmelerini hızlandırmıştır. Böylece bir yandan Marksizmin ve sosyalist partilerin ortaya çıkışı, öte yandan burjuva partilerin yaşlanmaları, dernek partilerinden cemaat partilerine geçişi sağlamıştır. Ayrıca daha önce belirtmiş olduğumuz gibi örgütlenmiş dinlerin gerilemesi ve siyasal doktrinlerin dinsel plana yükseltilmesi, partileri tarikat yapısına doğru itme eğilimi göstermiştir. Bu noktada totaliter partileri doğuran etkenlerin çözümlenmesinden başka bir şey yapacak değiliz. Çünkü Bund niteliğiyle totalitarizm arasında tam bir düşümdeşliğin mevcut olduğu saptanmış bulunmaktadır. Şu halde partilerin evrimindeki ikinci aşama cemaatten tarikata geçiştir. Ancak bu daha önceki aşama kadar açık ve genel değildir. Tarikat mahiyetindeki totaliter partiler, siyasal partilerin tümü içerisinde henüz istisna olmaktan öteye geçmemişlerdir. Hatta tarikat partileri içinde de bir evrim kendini göstermektedir. Her şeyden önce iktidardaki totaliter partilerde dernek tarikattan cemaat tarikata doğru görülen değişimi ele alabiliriz. Burada tarikatı dernek ve cemaate karşıt ve onlardan ayrı bir sosyolojik kategori olarak değil, dernek ve cemaatlerin alabileceği istisnai bir biçim olarak düşünüyoruz. Bakınız yukarıda sayfa 182'ye 2.